Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
İkili Sarmal DNA Yapı Çözümünün Öyküsü James Watson 1. Kaset 1. Yüz TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 15. Basım Mayıs 1999 Türkçe çeviren Alev Serin 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Okuyan Ebru Şahiner. Bilim dışarıdan insanların sandığı şekilde doğrudan mantıklı bir biçimde ilerlemez. Tam tersine bilimin ileriye bazen de geriye doğru olan adımları çoğunlukla kişiliklerin ve kültürel geleneklerin büyük rol oynadığı son derece insani olaylardır. James C. Watson 1928 yılında Chicago'da doğdu. Chicago Üniversitesi'nde zooloji öğrenimi gördükten sonra 1950 yılında Indiana Üniversitesi'nde doktora yaptı. 1950 ve 1953 yılları arasında Kopenhag ve Cambridge'de çalıştı. Burada Francis Crick ile DNA'nın yapısını çözümledi ve Maurice Wilkins ile birlikte üçü 1962 yılında Nobel ödülünü paylaştılar. 1956'da Harvard Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve biyokimya profesörlüğüne getirildi. Ayrıca Long Island'da moleküler biyoloji çalışmaları yapılan Cold Spring Harbor Laboratuvarı'nın da yöneticisidir. Sir Lawrence Bragg'in ön sözü. Genetik maddenin özü olan DNA yapısının çözümlenmesine yol açan olayların elimizdeki hikayesi birçok bakımdan benzersiz bir hikayedir. Watson bu kitabın ön sözünü yazmamı istediğinde çok sevindim. Her şeyden önce bilimsel açıdan uyandırdığı ilgi vardı. Watson ve Crick'in DNA'yı çözümlemesi tüm biyolojik sonuçları ile birlikte yüzyılımızın en büyük bilimsel olaylarından biridir. Bu buluş, şaşılacak kadar çok sayıda bilimsel araştırmaya yol açmış, biyokimya bilimini tamamen dönüştüren bir patlamaya neden olmuştur. Bilim tarihine önemli bir katkı olacağını bildiğinden bu kitabın yazarını zihninde hala canlıyken anılarını yazması için baskı yapanlar arasındaydım. Sonunda ortaya çıkan eser beklentileri aştı. Yeni fikrin doğuşunun canlılıkla anlatıldığı son bölümler heyecanla okunuyor. Gerilim sonuç bölümüne doğru adım adım artıyor. Araştırmacının mücadelesinin, kuşkularının ve başarısının okuyucu ile bu kadar yakından paylaşıldığı başka bir örnek bilmiyorum. Yine bu hikaye bir araştırmacının karşılaşabileceği ikilemlere de çarpıcı bir örnektir. Araştırmacı bir meslektaşının yıllardır belli bir sorun üzerinde çalışarak güçlükle elde edilen yığınla kanıt toplamış olduğunu, ancak bunları başarıya ramak kaldığı düşüncesiyle bekletip yayınlamadığını bilmektedir. Bu kanıtları görmüştür ve belki de salt yeni bir bakış açısından ibaret olan kendi yaklaşımının doğrudan doğruya çözüme ulaştıracağına inanmak için yeterli nedene sahiptir. Bu aşamada yapacağı bir işbirliği önerisi hazıra konma olarak değerlendirilebilecektir. Öyleyse tek başına mı yola çıkmalıdır? Bu yeni önemli görüşün gerçekten kendisine mi ait yoksa başkalarıyla konuşmalarda farkında olmadan özümlenmiş mi olduğu konusunda emin olması kolay değildir. Bu güçün kavranması bilim adamları arasında bir araştırmacı tarafından üzerinde çalışılan bir problemin gelişiminde bir noktaya kadar başka araştırmacıların da hak sahibi olmasını tanıyan oldukça belirsiz ilkelerin oluşmasına yol açmıştır. Oysa ki rekabet iki değil birçok araştırmacı arasında söz konusu olursa çekinip bekleme gereği pek duyulmaz. Bu ikilem DNA hikayesinde de açıkça ortaya çıkmaktadır. 1962 Nobel ödülü verilirken Cambridge'den Crick ve Watson'un parlak ve hızlı son çözümlemeleri kadar King's College Londra'dan Wilkins'in uzun ve sabırlı araştırmacı da değerlendirilmesi konuyla yakından ilgilenen herkes için son derece sevindirici olmuştur. Ve nihayet bu hikayenin bir de kişisel yönü vardır. Avrupa ve özellikle İngiltere'nin genç bir Amerikalı üzerindeki etkileri. Yazar Pepsi'ninkini andırır bir içtenlikle yazmaktadır. Kitapta adı geçenler yazılanları anlayış ve hoşgörüyle okumalıdırlar. Kitabın bir tarih olmayıp bir gün yazılacak tarihe otobiyografik bir katkı olduğu hatırda tutulmalıdır. Yazarın kendisinin de belirttiği gibi kitap tarihi olgulardan çok edinilen izlenimlerin bir toplamıdır. Sorunlar genellikle yazarın o dönemde kavradığından daha karmaşıktı. Bunlarla başa çıkmak zorunda olanların amaçları ise onun sandığı kadar dolan başlı değildi. Öte yandan insan zayıflığı konusundaki sezgisel anlayışının genellikle doğru olduğu teslim edilmelidir. Yazar hikayede yer alan bizlerden bazılarının metnin ilk şeklini göstermiştir. Şurasında burasında bazı tarihi olguların düzeltilmesini önermekle birlikte fazla değişiklik yapılması konusunda ben şahsen isteksiz kaldım. Çünkü izlenimlerin aktarılışındaki canlılık ve açıklık kitabın can alıcı noktasını oluşturmaktadır. Ön söz. Burada DNA'nın yapısının nasıl çözüldüğüne ilişkin hikayeyi kendi açımdan anlatacağım. Bunu yaparken önemli olayların pek çoğunun meydana geldiği savaş sonrası İngiltere'sinin atmosferini yakalamaya çalıştım. Bu kitabın da göstereceğini umduğum gibi bilim, dışarıdan insanların sandığı şekilde doğrudan mantıklı bir biçimde ilerlemez. Tam tersine, bilimin ileriye bazen de geriye doğru alan adımları, çoğunlukla kişiliklerin ve kültürel geleneklerin büyük rol oynadığı son derece insani olaylardır. Bu amaçla DNA yapısının bulunmasından bu yana öğrendiğim pek çok okuyu göz önünde tutan bir değerlendirme ortaya koymaktan çok olaylara ve kişiliklere ilişkin ilk izlenimlerimi yeniden canlandırmaya çalıştım. Diğer yaklaşım belki daha objektif olacaktı. Ama hem gençlik cüretinden hem de gerçek bulunabilirse bu gerçeğin basit ve sevimli olacağı inancından kaynaklanan macera havasını yansıtmayacaktı. Bu yüzden açıklamaların pek çoğu haksız ve tek yanlı görünebilir. Ancak bu yeni bir fikri ya da yeni bir insanı sevip sevmediğimize karar verirken sık sık girdiğimiz durumdur. Her neyse bu öykü o zamanlar 1951-1953'te fikirleri, insanları ve kendimi nasıl değerlendirdiğimi yansıtmaktadır. Olayda yer alan diğer şahısların hikayenin bazı yerlerini kimi zaman hafızalarının benimkinden farklı olması ve kimi zaman da iki insanın aynı olayları tamamen aynı açıdan görmemeleri nedeniyle farklı anlatacaklarının bilincindeyim. Bu anlamda kimse DNA yapısının çözümlenişinin kesin bir tarihini yazamayacaktır. Bununla birlikte benim adım arkadaşlarımın pek çoğu ikili sarmalın nasıl bulunduğu konusunda meraklarını ifade ettikleri ve onların açısından eksik bir anlatımın hiç anlatmamaktan daha yararlı olduğunu bildiğim için hikayenin anlatılmasını zorunlu gördüm. Ancak öyle inanıyorum ki bilimin nasıl yapıldığı konusunda genel bir bilgisizlik hüküm sürmektedir. Bu tüm bilimin burada anlatıldığı şekilde yapıldığı anlamına gelmez. Durum böyle olmaktan uzaktır. Çünkü bilimsel araştırma üslupları en azından insan kişilikleri kadar farklılık gösterir. Öte yandan DNA'nın ortaya çıkışının hırs ile hak yemezlik duygusu arasındaki çelişkiyle karmaşıklaşan insani yönünün bilim dünyasında olup bitenlere garip bir istisna olduğuna da inanmıyorum. Bu kitabı yazmam gerektiği fikri neredeyse ikili sarmalın bulunduğu andan itibaren aklımdaydı. Bu yüzden kitaptaki önemli olaylara ilişkin anılarımın pek çoğu hayatımdaki diğer olayların anılarından daha fazla bütünlük taşımaktadır. Haftalık aralarla anne ve babama yazdığım mektuplardan da geniş ölçüde yararlandım. Bu mektuplar özellikle olayların kesin tarihini belirlemede yardımcı olmuştur. Çeşitli arkadaşların büyük bir incelik gösterip metnin ilk şeklini okuyarak yaptıkları açıklamalar ve benim tam olarak yansıtamadığım olayları ayrıntılı bir biçimde vermeleri de aynı ölçüde önemli oldu. Kuşkusuz benim anılarımın onlarınkinden farklılık gösterdiği yerler var. Bu yüzden kitap konuya benim bakışım olarak ele alınmalıdır. İlk bölümlerden bazıları Albert Stans, Gurry, John A. Wheeler ve John Kerins'in evlerinde yazılmıştır. Okyanusa bakan masaları olan sakin odaları için kendilerine teşekkür etmek isterim. Daha sonraki bölümler ise kısa süreyle Cambridge'e dönmeme izin veren Guggenheim Derneği'nin yardımı ve King's Kolej dekanı ve öğretim üyelerinin nazik konukseverlikleriyle ortaya çıkarılmıştır. Yayımı hazırlamada en iyi Radcliffe öğrencilerimizden beklenebilecek çabuk ve kavrayışı yardımlarından dolayı Libby Aldrich'e ve hem İngilizceyi yanlış kullanmamı engellediği hem de iyi bir kitabın nasıl olması gerektiği konusunda sayısız açıklamalarıyla beni uyardığı için Joyce Leibowitz'e teşekkürü borç biliyorum. Son olarak ilk taslağı görmesinden bu yana yaptığı büyük yardım için Thomas Wilson'a teşekkür etmek istiyorum. Onun akıllıca, candan ve makul tavsiyeleri olmaksızın şimdi doğru biçimde olduğunu umduğum kitabın bu son şekli hiçbir zaman ortaya çıkamazdı. Harvard Üniversitesi, Cambridge, Massachusetts, Kasım 1967. 1955 yazında Alplere giden bazı arkadaşları katılmayı planlıyordum. O zaman King's'te öğretim üyesi olan Alfred Tessiles, Ben Rothrow'un tepesini çıkaracağını söylemişti. Yüksek yerlerde paniğe kapılmama rağmen korkaklığın sırası değildi. Bir kılavuzun beni Alin'ine kadar çıkarmasıyla forma girdim ve buradan Zinal'e kadar meyilli kayalıklarda kıvrılan dar yolda araba sallandıkça şoför arabanın tutmamasına dua ederek 2 saat posta arabasıyla yolculuk ettim. Bir süre sonra otelin önünde savaşta Hindistan'da bulunmuş koca bıyıklı bir Trinity hocasıyla konuşan Alfred'i gördüm. Alfred hala antrenmansız olduğu için öğleden sonrasını ertesi gün üzerinde yürüyeceğimiz ve Oberbelhorn'a kadar uzanan büyük buzulun eteğindeki küçük restorana kadar yürüyerek geçirmeyi kararlaştırdık. Otelden ancak birkaç dakikalık yol yürümüştük ki bize doğru gelmekte olan bir grup gördük. Tırmanıcılardan bir tanesini hemen tanıdım. Bu yıllar önce Londra'da King's College'de Morris Wilkins ile DNA liflerinin optik özellikleri üzerinde çalışmış bir bilim adamı olan Billy Seeds'ti. Billy beni tanımakta gecikmedi, yavaşladı, bir an için sırt çantasını indirerek biraz gevezelik edecekmiş izlenimi verdi. Ancak tüm söylediği ne haber doğrucu J diyeceğim oldu ve adımlarını sıklaştırarak az sonra patikada önüme geçti. Daha sonra yorgun argın yukarı doğru tırmanırken Londra'daki geçmiş karşılaşmalarımızı anımsadım. O zamanlar DNA hala bir sırdı. Onu ilk çözen zaferi kazanacaktı. Bunun kim olacağını ve gerçekten başarıyı hak edip etmeyeceğini kimse bilemiyordum. Hepimiz açıkça söylemesek de çözüldüğü zaman sonucun çok heyecan verici olacağına inanıyorduk. Ancak şimdi yarış sona ermişti ve kazananlardan birisi olarak ben bu hikayenin basit olmadığını ve kuşkusuz gazetelerin yazdığı gibi de olmadığını biliyorum. Bu esas olarak 5 kişi arasında geçen bir işti. Maurice Wilkins, Rosalind Franklin, Linus Pauling, Francis Crick ve ben. Benim rolümün oluşmasında en önemli güç Francis olduğu için hikayeye onunla başlayacağım. 1. Francis Crick'in alçak gönüllü olduğu zamanı hatırlamam. Başkalarının yanında öyle olabilir, ne var ki ben bu zamanlarına hiç rastlamadım. Bunun kendisine bugünkü ünü ile ilgisi yoktur. Şimdiden kendisinden sık sık ve genellikle saygı ile söz edilmekte. Günün birinde Rutherford ve Bohr ile aynı kategoride ele alınabilir. Ancak ben 1951 güzünde Cavendish laboratuvarında proteinin 3 boyutlu yapısını araştırmak üzere Cambridge'e geldiğimde Crick henüz üne kavuşmamıştı. O zaman 35 yaşındaydı ve hemen hemen hiç tanınmıyordum. Gerçi yakın arkadaşlarından bazıları keskin ve çabuk kavrayan zekasının farkındaydılar ve sık sık ona danışırlardı, fakat çoğu zaman da değeri bilinmez. İnsanlar kendisinin gereğinden fazla konuştuğunu düşünürlerdi. Francis'in bağlı olduğu birimi 1936 yılında İngiltere'ye gelen Avusturya doğumlu kimyacı Max Perutz yönetirdi. Perutz 10 yıldan beri hemoglobin kristallerinde X ışınlarının kırılmasına ilişkin veri toplamaktaydı ve tam da bir yerlere ulaşmak üzereydi. Kendisine Cavendish'in yöneticisi olan Sir Lawrence Bragg yardım ediyordu. Nobel ödülü sahibi ve kristalografinin kurucularından biri olan Bragg, hemen hemen 40 yıldan beri X ışını kırılma yöntemlerinin giderek daha karmaşık molekül yapılarının uygulanmasını izlemekteydi. Bir molekülün yapısı yeni bir yöntemle çözüldüğünde molekül ne kadar karmaşıksa Bragg o ölçüde mutlu oluyordu. Bu yüzden savaşı hemen izleyen yıllarda özellikle tüm moleküllerin en karmaşık olan proteinlerin yapısını çözme olanakları ile ilgileniyordu. İdari işlerden fırsat buldukça son zamanlarda birikmiş X ışını verilerini tartışmak amacıyla Perutz'ın odasını ziyaret ediyor, sonra da evine gidip bunları açıklamaya çalışıyordu. Francis, teorisyen Bragg ve deneyici Perutz arasında bir yerlerde bulunmaktaydı. Zaman zaman deneyler de yapmakla birlikte daha çok protein yapılarını çözmeye ilişkin teorilere gömülmüştü. Sık sık yeni bir şeyle ortaya çıkar, bu yüzden çok heyecanlanır ve kendisini dinleyen kim olursa olsun derhal anlatmaya başlardı. Bir ya da birkaç gün geçtikten sonra genellikle bu teorinin işlemediğini görür, tekrar deneylere dönerdi. Deneyden canı sıkılınca yeniden teoriye saldırırdı. İşin bir de festival yanı vardı. Genellikle deneylerin aylarca yıllarca sürdüğü laboratuvar atmosferini canlandırmakta Crick'in fikirlerinin büyük katkısı olmuştur. Bu biraz da Crick'in ses tonundan ileri gelmekteydi. Herkesten daha yüksek sesle ve daha hızlı konuşurdu. Güldüğü zaman Cavendish'in neresinde olduğu hemen anlaşılırdı. Bu boşalma anları hepimizi eğlendirirdi. Özellikle dikkatle dinlemeye zamanımızın olduğu ve sonunda kendisini artık izleyemediğimizi söylediğimizde. Ancak tek bir kişi istisnaydı. Crick'in konuşmaları genellikle Sir Lawrence Bragg'ı rahatsız ederdi. Onun sesini duymak Bragg'ın daha emin bir yere kaçıvermesine yeterdi. Çay odasına gelmek Crick'in gülmesine katlanmayı gerektirdiğinden buraya pek uğramazdı. Ancak o zaman bile Bragg tam olarak güvende sayılmazdı. İki kez ofisin dışındaki koridoru Crick'in çalıştığı laboratuvardan taşan su basmıştı. Francis kendisini teoriye kaptırıp emme basma tulumbası etrafındaki lastik boruyu sıkıca bağlamayı ihmal ettiği için. Benim geldiğim dönemde Francis'in teorileri protein kristalografisinin sınırlarını çoktan aşmıştı. Önemli olan her şey onun ilgisini çekerdi. Sık sık hangi deneylerin yapıldığını görmek için diğer laboratuvarları ziyaret ederdi. Kendi yaptıkları yeni deneylerin gerçek anlamını kavramayan arkadaşlarına karşı genellikle nazik ve anlayışlı olmasına rağmen bunu yüzlerine söylemekten de kaçınmazdı. Derhal kendi yorumunu doğrulayacak bir dizi yeni deney önerirdi. Üstelik daha sonra da kendisine kulak veren herkese yeni fikrinin ne kadar parlak olduğunu, bilimi nasıl ilerleteceğini anlatmaktan kendini alamazdı. Sonuç olarak özellikle de henüz ün yapmamış yaşıtları arasında açıkça söylenmemekle birlikte gerçek bir Crick korkusu oluştu. Kendilerine ait deney sonuçlarını çabucak kavramasını ve ahenkli biçimlerini indirgemeye çalışmasını hazmedemiyorlardı. Yakında başarıya ulaşacağını ve onların Cambridge kolejlerinin kibar gelenekleriyle örtülen yetersizliklerini gün ışığına çıkaracağını düşünerek tedirgin oluyorlardı. Coeys Kolej'de haftada bir yemekte bulunma hakkı olmasına rağmen henüz hiçbir koleje mensup değildi. Bu bir bakıma kendi seçimiydi. Açıktır ki gereksiz yere öğrencilerle uğraşmak istemiyordum. Diğer bir unsur da haftada bir kezden fazla gümbürtüsünü dinlemek zorunda kaldıkları takdirde pek çok öğretim üyesini isyan ettirecek olan kahkahasıydı. Kolej öğretim üyeleri çevresinin ona ne eğitici ne de eğlendirici bir şey veremeyecek orta yaşlı ukala adamlarla dolu olduğunu bilmesine rağmen bu durumu yine de bazen Francis'in canını sıktığından eminim. Tabii geniş hoşgörüsüyle King's College ne kendisini ne de Francis'in ödün vermesine gerek olmadan onu rahatlıkla kabullenebilirdi. Ancak Francis'in sofra sohbetine bayılan arkadaşları bütün çabalarına rağmen şarap içerken söylenecek rastgele bir söz üzerine Francis'in herkesin işini karıştırabileceğini gizleyemiyorlardı. 2. Benim Cambridge'e gelmemden önce Francis, deoksiribonükleik asit, DNA ve onun kalıtımdaki rolü konusunda ancak arada sırada düşünmüştü. Bu konuyu ilginç bulmadığından değildi. Tam tersine fiziği bırakmasında ve biyoloji ile ilgilenmeye başlamasındaki başlıca etken, 1946 yılında büyük teorik fizikçi Erwin Schrödinger'ın What is Life adlı kitabını okumasıydı. Bu kitap genlerin canlı hücrelerin kilit unsurları olduğu görüşünü ve hayatın özünü anlamak için genlerin hareketini bilmemiz gerektiğini gayet güzel bir şekilde belirtir. Schrödinger bu kitabı yazdığında 1944 genlerin protein moleküllerinin özel tipleri olduğuna ilişkin yaygın bir kanı vardı. Ancak hemen hemen aynı dönemlerde bakteriyolog Avery New York'ta Rockefeller Üniversitesi'nde katımsal özelliklerin bir bakteri hücresinden diğerine arıtılmış DNA molekülleri aracılığıyla geçtiğini gösteren deneyler yapmaktaydı. DNA'nın tüm hücrelerin kromozomlarında bulunduğu bilindiğine göre Avery'nin sonuçları gelecekteki deneylerin tüm genlerin DNA'dan oluştuğunu göstereceğini kuvvetle önermekteydi. Eğer bu gerçekse hayatın gizli proteinlerde değil DNA'da olmalıydı. DNA diğer özelliklerimizin yanı sıra saçımızın ve gözlerimizin rengini, olasılıkla zekamızı ve hatta belki de başkalarını eğlendirme yeteneğimizi genlerin nasıl belirlediğini bulmamıza yardımcı olacak anahtarı sağlayacaktı. Kuşkusuz DNA'yı destekleyen kanıtların yetersiz olduğuna inanan ve genlerin protein molekülleri olduğuna inanmayı tercih eden bilim adamları da vardı. Ne var ki Francis bu kuşkucuları aldırmadı. Çoğu daima yanlış hatları oynayan aksi aptal kişilerdi. Gazeteler ve bilim adamlarının anneleri tarafından desteklenen yaygın görüşün tersine pek çok bilim adamının yalnızca bağnaz ve anlayışsız olmakla kalmayıp doğrudan doğruya aptal olduğunu kavramaksızın başarılı bir bilim adamı olunamazdı. Yine de Francis o dönemde DNA dünyasına atılmaya hazır değildi. DNA'nın temel önemi onun 2 yıl çalıştığı ve yeni yeni kavramaya başladığı protein alanından çekilmesine yeterli neden olmadı. Üstelik Cavendish'teki çalışma arkadaşları nükleik asitlerle yalnızca marjinal olarak ilgilenmekteydiler ve en iyi ekonomik koşullarda bile özel olarak DNA yapısına bakmak için X ışınlarını kullanmaya adanmış bir grubun oluşturulması 2-3 yıl alacaktı. Bütün bunlara ek olarak böylesi bir karar garip bir kişisel durum yaratacaktı. Bu dönemde İngiltere'de DNA konusundaki moleküler çalışmalar Londra'da King's College'da, Londra Üniversitesi'nin bir bölümü Cambridge'deki King's College ile karıştırılmamalı, çalışan Morris Wilkins'in tam anlamıyla kişisel alanı olarak kabul ediliyordu. Francis gibi Morris'ti, fizikçi olarak başlamış ve ayrıca başlıca araştırma aracı olarak X ışını kırılmasını kullanmıştı. Francis'in Morris'in yıllarca üzerinde çalıştığı bir konuya atlaması hoş kaçmayacaktı. Üstelik ikisi hemen hemen aynı yaştaydılar ve tanışıyorlardı. Francis'in yeniden evlenmesinden önce sık sık birlikte yemek yer bilimsel konuları tartışırlardı. Bu tanışıklık durum büsbütün güçleştiriyordu. Belki ayrı ülkelerde yaşıyor olsalardı iş çok daha kolaylaşacaktı. İngiltere'deki yakınlık havası tüm önemli insanların aralarında akrabalık ilişkisi olmasa bile birbirlerini tanımaları ve İngilizlere özgü bir tür hak anlayışı Francis'in Morris'in üzerine çalıştığı konuya kaymasını engellemekteydi. Bu anlayışın farklı olduğu Fransa'da aynı sorunlar ortaya çıkmazdı. Birleşik Devletler'de de böyle bir durum olmazdı. Kimse Berkeley'de çalışan birinin sırf Caltech'te birisi konuya daha önce başlamış diye birinci sınıf bir problemi göz ardı etmesini beklemezdi. Ne var ki İngiltere'de Francis'in DNA konusuna girmekte Morris'in hakkına saygısızlık ettiği söylenirdi. Daha da kötüsü Morris, DNA konusunda yeterince istekli görünmeyerek Francis'i sürekli hayal kırıklığına uğratmaktaydı. Sanki konunun önemini vurgulamamaktan hoşlanıyormuş gibiydi. Bu bir zeka ya da sağduyu sorunu değildi. Morris'in her ikisine de sahip olduğu DNA konusunu herkesten önce kapmasından da açıkça belli oluyordu. Francis Morris'e DNA gibi bir dinamiti elinde tuttuğu zaman yavaş hareket edemeyeceğini anlatamıyordu. Ayrıca Morris'in aklını asistanı Rosalind Franklin'den uzaklaştırması giderek güçleşiyordu. Bu Rosie'ye aşık olmasından değildi. Tam tersine Morris'in laboratuvarına geldiği neredeyse ilk andan itibaren birbirlerini bozmaya başlamışlardı. X ışınları kırılması çalışmasında yeni olan Morris bir ölçüde profesyonel yardıma gerek duymaktaydı ve yetişmiş bir kristalograf olan Rosie'nin çalışmayı hızlandıracağını ummuştu. Ne var ki Rosie meseleyi bu şekilde ele almadı. DNA konusunun kendisine verildiğini öne sürerek Morris'in asistan olmayı kabul edemeyeceğini söyledi. Öyle sanıyorum ki başlangıçta Morris Rosie'nin sakinleşeceğini umuyordu. Kısa sürede kolay kolay boyun eğmeyeceğini anladı. Bilinçli olarak kadınca özelliklerini geride tutuyordu. Yüz hatları sert olmakla birlikte çekici olmaktan uzak değildi ve hatta giyim kuşamına birazcık ilgi gösterseydi oldukça alımlı olabilirdi. Ne var ki bu hiç yapmadığı bir şeydi. Hiçbir zaman düz siyah saçlarını zıt renkte bir dudak boyası kullanmaz. 31 yaşında giydiği elbiseler yeni yetmelerin kılıkları kadar düş gücünden yoksun olurdu. Rosie'yi tanıyınca onu halinden hoşnutsuz zeki kızları can sıkıcı erkeklerle evlenmekten kurtaracak şeyin iyi bir meslek olduğunu durmadan vurgulayan bir anının yetiştirdiğini sanırdınız. Oysa onun ciddi yaşamı kendini adamışlığı böyle açıklanamazdı. Rosie, rahat ve kültürlü bir bankacı ailesinin kızıydı. Açıktır ki Rosie'ye gitmek zorundaydı ya da yerini bilmeliydi. İyi ki doğal olarak daha tercih edilir bir durumdu. Çünkü Rosie'nin geçimsizliğine bakılırsa Morris'in DNA hakkında engelsiz düşünmesini sağlayacak tutarlı bir tavır alması güç olacaktı. Morris zaman zaman onun yakınmalarını haklı çıkartacak nedenler görmüyor değildi. Kings'te erkekler için ayrı, kadınlar için ayrı iki tane dinlenme odası vardı. Kuşkusuz geçmişten kalmış bir şey. Fakat bunun sorumlusu Morris değildi ve erkeklerin kahve içerken rahat etmeleri için odalarına bol para harcanırken kadınlara ayrılan odanın dımdızlak kalması yüzünden kendisini suçlanmasına gelemiyordu. Ne yazık ki Morris Rosie'yi kaçırmanın hiçbir kibar yolunu bulamadı. Başlangıçta Rosie'ye yıllarca çalışması sağlanacakmış gibi bir izlenim verilmişti. Üstelik iyi çalışan bir kafası olduğunu da kimseye atsımıyordu. Bir de duygularını kontrol edebilseydi ona gerçekten yardım edebilmesi şansı doğacaktı. Ancak ilişkilerin düzelmesi için yalnızca dilekte bulunmak bir tür kumar oynamaktı. Çünkü Caltech'in ünlü kimyacısı Linus Pauling İngilizlerin haklılık, haksızlık kaygılarını bekleyecek değildi. 50 yaşına gelen Linus, er ya da geç bilimsel ödüllerin en önemlisini oynamak zorundaydı. Bununla ilgilendiği de kuşku götürmezdi. Kimyacıların en büyüğü olduğuna göre DNA'nın moleküllerin en önemlisi olduğunu kesinlikle kavramış olmalıydı. Üstelik kesin kanıtlar da vardı. Morris Linus'tan DNA kristallerinin X ışını fotoğraflarının kopyasını isteyen bir mektup almıştı. Kısa bir duraksamadan sonra resimleri vermeden önce verileri daha yakından incelemek istediğini bildiren bir mektup gönderdi. Tüm bunlar Morris için son derece rahatsız ediciydi. Fiziğin atomik sonuçlarından bomba yapılması, kaçıp sığındığı biyoloji, kendisine kişisel düzeyde yeni sorunlar getirmiş ayrıca Linus ve Francis'in varlıkları da sık sık uykularını kaçırır olmuştu. Ama hiç değilse Pauling 6000 mil ötedeydi ve hatta Francis bile kendisine 2 saatlik demir yolu yolculuğu ile ayrılmıştı. Öyleyse asıl sorun Rosie'ydi. Bir feminist için en iyi yuvanın başka birinin laboratuvarı olduğu düşüncesi ister istemez insanın aklına geliyordu. 3. Beni DNA konusunda X ışını çalışmalarını ilk heveslendiren Wilkins oldu. Bu, Napoli'de canlı hücrelerde bulunan büyük moleküllerin yapıları konusunda düzenlenen ufak bir bilimsel toplantı da gerçekleşti. O zaman 1951'in baharıydı. Henüz Francis Crick'in varlığından haberdar değildim. DNA biyokimyasını öğrenmek için doktora sonrası bir bursa Avrupa'da bulunuyordum. DNA'ya olan ilgim önce üniversitenin üst sınıflarındayken genlerin ne olduğunu öğrenme isteğimden doğdu. Daha sonra Indiana Üniversitesi'ndeyken isteğim genlerin benim kimya öğrenmeme gerek kalmadan çözümlenmesiydi. Bu istek kısmen tembellikten kaynaklanıyordu. Chicago Üniversitesi'nde öğrenciyken esas olarak kuşlarla ilgilenmekteydim ve gözümü biraz güç görünen tüm fizik ve kimya derslerinden kaçınmayı başarmıştım. Kısacası organik kimya öğrenmem için Indiana'daki biyokimyacılar beni cesaretlendirdiler. Ancak bir miktar benzin ısıtmak için Bunsen ocağı kullandıktan sonra kimyada daha ileri gitmekten kurtuldum. İkinci bir patlamaya göze almaktansa doktoramı cahil tamamlamak daha güvenliydi. Böylece biyokimyacı Hermann Kalkar ile doktora sonrası araştırmamı yapmak üzere Kopenhag'a gidene kadar kimya üzerinde derinleşmek durumunda kalmadım. Yurt dışına yolculuk başlangıçta kafamda hiçbir kimyasal olgunun bulunmayışına en iyi çözüm gibi göründü ve zaman zaman doktora danışmanım İtalya'da eğitim görmüş olan mikrobiyolog Salvador Luria tarafından da desteklendi. Kendisi birçok kimyacıdan özellikle de New York çevresinde birbirleriyle rekabet edenlerinden nefret ederdi.